İslam dünyasının zaman zaman zor dönemleri oldu. Hülagu, Cengiz fitnesi zamanında Abbasi devleti tarihe karıştı. Ve bundan 110 yıl evvelinde Birinci Dünya Harbi'nin sonucunda Osmanlı Devleti tarihe karıştı. Bu gibi dönemlerde insanlar haklı olarak ümitsizlik halinde yaşıyorlar. İşte Bediüzzaman Osmanlı'nın çökmekte olduğu dönemde yazmış olduğu bu eserinde ümit verici değerlendirmelerde bulunuyor. Ve diyor ki hatime, İslam'ın ve Asya'nın istikbali uzaktan gayet parlak görünüyor. Hem İslam'ın hem de Asya'nın geleceği uzaktan gayet parlak görünüyor. Çünkü Asya'nın hakimi evvel ve ahir olan İslamiyet'in galebesi için 4-5 mukavemetsuz, yani karşısında dayanılmaz kuvvetler ittifak ve ittihat etmektedirler. Bunun altyapısı, yani Allah dinini bütün dinlere galip kılacak. Onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlayacak. Bu mealde ayetler var. Bunun arka planı nedir? Burada bunları göreceğiz. Birinci kuvvet, marif ve medeniyetle mücehhez olan İslamiyet'in kuvveti hakikiyesidir. Yani İslamiyet'te hakiki bir kuvvet var. Ve bu ilimle, medeniyetle donandığında daha da kendini gösterecek. Ve ilim, İslam'ın yayılmasına vesile olacak. Medeniyetin teknolojik imkanları, İslam'ın her tarafta duyulmasına, yayılmasına vesile olacak. İkincisi, tekembülü mebadi ve vesaitle mücehhez olan ihtiyacı şedid. Yani Müslümanların ilerleme ihtiyacı var ve altyapı buna müsait hale geliyor. Vasıtalar buna müsait hale geliyor. Dolayısıyla bu da İslam'ı, Müslümanları, Asya'yı ileriye götürecek olan bir durum. Üçüncüsü, Asya'yı gayet sefalette, başka yerleri nihayet refahette görmekten neşet eden, tenebbühü tam ve teyakkuzu kamille mücehhez olan gıpta ve rekabet ve kini muzmerdir. Mesela zengin bir ailenin çocuğu o kadar çalışma ihtiyacı hissetmeyebilir. Ama devamlı zenginleri gören fakir bir ailenin çocuğu ciddi çalışma ihtiyacı hisseder. İşte 300 yıldan bu yana İslam dünyası daha böyle geride kalmış. Batı, özellikle Avrupa bayağı ilerlemiş. Bunu görmekten kaynaklanan tam bir uyanış, kamil bir teyakkuz hali, bununla mücehhez olan gıpta. Yani İslam dünyası, oralardaki güzellikler bizde neden olmasın? Rekabet, Avrupa ilerlemiş, biz niye geri kalalım? Ve bir de kin-i muzmer, örtülü bir kin. Yani bu devletler yarışı, milletler yarışı, dinler yarışı gibi bir durum. Tarih boyu genelde önde olmuşuz. Niye geri kalalım? Dördüncüsü, ehli tevhidin düsturu olan tevhidi kelime. Burada istidadı fıtriye aslında vurgulayacak. Yani İslamiyet'te böyle bir istidat var. Ve bunu besleyen unsurlar da şunlar. Ehli tevhidin düsturu olan tevhidi kelime. Mesela işte bütün insanlar tek bir asıldan gelmiş. Kur'an bize bunu anlatıyor. O inne hâzihi ummetukum ummeten vâhide. İşte bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ümmet çatısı altında bizi topluyor. La ilahe illallah kelimesinde, Muhammedur Resulullah kelimesinde bizi bir araya getiriyor. Hacda bütün Müslümanlar aynı şekilde ibadetlerini yapıyorlar. Ve zeminin hasiyeti olan itidal ve tadil-i mizaç. İslam dünyasının bulunduğu mekan daha mutedil iklime sahip ve buradan kaynaklanan itidal ve tadil-i mizaç ve zamanın ziyası olan tenevvur-i ezhan. Ziya aydınlatır. İşte zihinler aydınlanmış günümüzde. İcabında dağdaki çoban da dünyada ne olup bittiğini çok iyi takip edebiliyor. Ve medeniyetin kanunu olan telahuki efkar. Yani fikirlerin birbirine katılması, birbirini beslemesi, ortak akıl. Ve bedeviyetin lazımı olan selameti fıtrat. fıtratın selameti ve zaruretin semeresi olan hafiflik ve cüret-i teşebbüs ile mücehhez olan istidadı fıtridir. Yani İslam dünyasında işte fakirlik var. Oradan meydana gelen bir hafiflik ve teşebbüs cüreti. Bir şeyler yapmalıyız. Ve gerçekten bu teşebbüs cüreti kendine bariz bir şekilde gösteriyor. Beşincisi, bu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf olan ilahi kelimetullah. Yani bu zamanda Allah'ın dinini her tarafta yaymak, yükseltmek, yüceltmek maddeten ilerlemeye bağlı. Yoksa İslam dünyası gariban, Batı dünyası zengin olduğunda onlara İslam Allah'ın dinidir, hak dindir dediğimizde şöyle deme hakları olur. Peki bu sizde niye görülmüyor, niye perişansınız diyebilirler. İşte fende, ilimde, teknolojide İslam dünyasının ileri olması gerekir. İslamiyet'in emriyle ve zamanın ilcaatıyla ve fakr-ı şedidin icbarıyla ve her arzuyu öldüren yesin ölmesiyle hayat bulan, ümit ile mücehhez olan arzuyu medeniyet ve meyli teceddüt. Yani medeniyet arzusu, yenilik meyli, bu da Müslümanları daha ileriye götürecek. Bunlar gerçekten çok temel esaslar. Ve bir de ecnebilere bakan yönünü, gayrimüslimlere bakan yönünü söylüyor. Yani bizde bizi ilerletecek bir arka plan var. Onlarda ise çöküntüye doğru bir gidiş var. Ve bu kuvvetlere yardım etmek için ecanip içine ihtilal veren ve medeniyetleri ihtiyarlandıran mesavi medeniyetin mehasinine galebesidir. Yani medeniyetin artıları da var, eksileri de var. Mesela Avrupa medeniyetinde oyun, eğlence, her türlü çılgınlık ileri boyutta. Ve bu onların medeniyetini ihtiyarlandıran durumlardan bir tanesi. Ve başka bir durum, sayin sefahate ademi kifayetidir. Yani çalışıyorlar ama sefahate yetmiyor. Yani sefih bir halleri olduğundan, oyun eğlenceye yönelik bir hayatları olduğundan, evet kazanıyor ama bu yetmiyor. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, din ve fazileti düsturu medeniyet etmemeklikten neşet eden müsaade-i sefahet ve muvafakat-ı şehveti nefistir. Yani bir Müslüman mesela dindar olur ama sefahatten, oyun eğlenceden, gayrimeşru oyun eğlenceleri kastediyorum, uzak kalır. Ama Batı dünyasında bu genelde olmamış ve din ve fazileti medeniyet düsturu etmeyince işte sefihane bir hayat, şehvete yönelik, çılgınca eğlencelere yönelik bir hayat onların hayat tarzı olmuş. İkincisi, hubbu şehevat ve diyanetsizliğin neticesi olan merhametsizlikten neşet eden maişetteki müthiş müsavatsızlıktır. Yani gelir dağılımındaki dengesizlik. Bu da nereden kaynaklanıyor? Şehevata olan sevgi. Yani kapitalizm. Kapitalizmde zengin çok daha zengin, fakir çok daha fakir olabiliyor. Ve zenginler fakirlere merhamet etse, destek olsalar fakirlik kalmayacak. Ama zengin daha fazla zengin olayım diye öyle çalışınca ister istemez toplumlarda kargaşalar meydana geliyor. Evet, şu diyanetsizlik Avrupa medeniyetinin iç yüzünü öyle karıştırmış ki o kadar fırak-ı fesadiyeyi ve ihtilaliyeyi tevlit etmiş. Yani gelir dağılımındaki dengesizlik ve bir de dindar olmamak, dinin esaslarını uygulamamak bu Avrupa medeniyetinin iç yüzünü karıştırmış. Nice fesat fırkaları, ihtilal fırkaları meydana gelmiş. Faraza Hablül Metin-i İslamiye ve Sedd-i Zülkarneyn gibi şeriat-ı garranın hakikatine iltica ve tahassün edilmezse bu fırak-ı fesadiye onların alim-i medeniyetlerini zir-ü zeber edeceklerdir. Nasıl ki şimdiden tehdit ediyorlar. Yani burada İslamiyet'in kopmaz ipi, bir de Sedd-i Zülkarneyn, Zülkarneyn'in seddi gibi olan şeriat-ı garranın hakikatleri. İşte diyor bunlara sığınılmazsa ve dayanılmazsa fesat komiteleri, fırkaları onların medeniyet alemlerini yerle bir edecek. Tabii medeniyetlerin ihtiyarlanması, böyle bir kavram da var. Bir şeyi yukarıya doğru attığımızda evet yükseliyor ama daha sonra bunu bir iniş takip ediyor. Evet Avrupa'da da hayli ilerleme olmuş ama şu an bir çöküş dönemi yaşadıkları onlar tarafından da görülüyor. Acaba Hakikat-ı İslamiye'nin binler mesailinden yalnız zekat meselesi düstur-u medeniyet ve muavenet olursa bu belaya ve yılanın yuvası olan maişetteki müthiş müsavatsızlığa devayı şafi olmayacak mıdır? Evet, en mükemmel ve bozulmaz bir deva olacaktır. İslamiyet'in binler meseleleri var. Bunlardan birisi zekat. Zekat uygulandığında yılanın yuvası hükmündeki bu gelir dağılımındaki dengesizlikten kaynaklanan problemler büyük ölçüde halledilmiş olacak. Avrupa tabii bunu belki şu an zekat adıyla yapmıyor ama yardım fonlarıyla ve çalışmayanlara, çalışamayanlara bir takım sosyaldan destek olmak gibi formüllerle nispeten dengelemeye çalışıyorlar. Ama zaman zaman da Avrupa'da kapitalizm çok katı şekliyle uygulanmış ve zengin çok zengin, fakir çok fakir olarak kalmış. Eğer denilse şimdiye kadar Avrupa'yı galip ettiren sebep bundan sonra neden etmesin? Yani bu da soru olarak hatıra gelebilir. Onlar ilerlediler, ilerlemeye daha da devam ederler. El cevap, bu kitabın mukaddimesini mütalaa et, sonra da buna da dikkat et. Sebebi terakkisi, yani Avrupa niçin ilerlemiş? Burada sebeplerini söylüyor. Her şeyi geç almak ve geç de bırakmak ve metanet etmek şeklinde olan bürudeti memleket. Yani Avrupa, İslam dünyasına göre daha böyle soğuk, iklimi soğuk yerler. Ve soğuk iklimin özelliği her şeyi geç almak, geç bırakmak ve metanet etmek, dayanıklılık. Ve bu onlar için bir artı olmuş. Ve mekan ve meskenin darlığı ve sakinlerin kesretinden neşet eden fikri marifet ve arzuyu sanat. Avrupa, dünyanın küçük kıtalarından ama o küçük kıtada çok büyük nüfus var. Çok kalabalık bir nüfus var. Mekan dar ama sakinler çok, yaşayanlar çok. Bu durumda marifet fikri, sanat arzusu ön plana çıkıyor. Yani çöl ortamında o kadar böyle hareketli bir sosyal hayat olmaz. Ama nüfusun kalabalık olduğu yerlerde mutlaka böyle ilim yönünden, sanat yönünden bir hareketlilik söz konusudur. Ve deniz ve maden vesaitin müsaadesiyle, yardımıyla hasıl olan teavun ve telahuk idi. Denizlerden istifade etmişler, ulaşımda kullanmışlar ve madenleri çıkarabilmişler. Bununla yine sanayi inkılabını gerçekleştirmişler. Bu şekilde bu da medeniyetlerine yardımcı olmuş. Fakat şimdi, yani şimdi durum değişti. Tekemmülü vesait-i nakliye ile alem bir şehri vahid hükmüne geçtiği gibi. Bunun 1910-11 o yıllarda söylenmesi dikkat çekici. Globalizm diyorlar buna. Yani dünyanın bir şehir hükmünde olması, hatta bir köy hükmünde olması artık günümüzde bir oda gibi değerlendiriliyor. Nerede ne olup bittiği görülebiliyor, takip edilebiliyor. Bediüzzaman bunu 1910-11 o yıllarda bir şehri vahid diye ifade etmiş. Dünya bir şehir halini almış. Ve böyle olunca iletişim imkanları, ulaşım imkanları kolaylaşmış. Matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere, yani matbuat, kitap, dergi, bu gibi şeyler, telgraf, günümüzde internet, bunlar gibi iletişim vasıtaları ve müdavele ile insanların fikirlerini birbirine aktarabilmeleri, ehli dünya bir meclisin ehli hükmündedir. Artık dünya tek bir şehir gibi, tek bir köy gibi, hatta tek bir oda gibi. Velhasıl onların yükleri ağır, bizimki hafif olduğundan yetişip geçeceğiz eğer tevfik refik ola. Yani bir çocuk düşünelim, gittikçe kuvvetleniyor. Olgun birini düşünelim, gittikçe ihtiyarlığa doğru gidiyor. Onların medeniyetinde de ister istemez bir ihtiyarlama var. Biz sonradan yola çıktığımızdan bir nevi çocuk gibiyiz. Biz gittikçe kuvvetleniyoruz. Onlar gittikçe kuvvetten düşüyor. Hatime'nin hatimesi, Asya'nın bahtını, İslamiyet'in talihini açacak yalnız meşrutiyet ve hürriyettir. Burada meşrutiyet, işte krallık veya padişahlık yanında, parlamentonun da oluşu. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinin yerine geçecek kişiyi doğrudan belirtmemiş. Sahabenin içtihadıyla bir araya gelmesiyle Hazreti Ebubekir halife olarak seçilmiş. İlk dört halife seçimle meydana geliyor. Seçiliyor. Ama sonrasında Emevilerde bu saltanata dönüşüyor. Osmanlı'da da saltanat şeklinde. Yani o evet Osmanlı İslam'a hizmet etmiş. Bunu iftiharla söylüyoruz. Ama yönetim sistemi itibariyle padişahlık sisteminin sıkıntıları var. İşte bunun yanına parlamento konulduğunda bu daha dengeleyici bir durum oluyor. Güzel bir şekilde seçim yapılır. Gerçekten ehil olanlar seçilirse o ülke önü açılmış olur. Ve bir de hürriyet. Fakat şeriat-ı garranın terbiyesinde kalmak şartıyla. Yani hürriyet de sınırsız bir hürriyet değil. Mesela Amerika'da 1918-1931 yılları arasında 13 yıl içki yasak kılındı. Ve günümüzde eroinle, uyuşturucuyla devletler mücadele ettiği gibi Amerika bu 13 yıl zarfında içkiyi yasak kıldı. Baş edemedi, o ayrı mesele. Yani hürriyetlerin kısıtlanması gerekiyor. Mesela trafiğe çıktığınızda tümüyle hür olamazsınız. Kurallara uymanız lazım. Onun gibi toplu yaşamanın da gerektirdiği bir takım kayıtlar var ve uyulması gereken kurallar var. Tembih, mehasin-i medeniyet denilen emirler şeriatın başka şekle çevrilmiş birer meselesidir. Yani medeniyetin güzellikleri var. Mesela işte günümüzde Avrupa'da işsiz olanlara işsizlik maaşı, sosyaldan yardım, daha bir takım imkanlar sunmak gibi bunlar güzel şeyler. İslamiyet'te bu işte zekat, sadaka gibi o şekilde zaten var. Öte yandan parlamenter sistem dünyada ileri bir adım olarak kabul ediliyor. Ve 14 asır evvelinde Peygamberimiz zaten bir saltanat sistemi kurmamış. Seçime dayalı bir şekilde ümmetin seçimiyle halifelerin seçilmeleri gerçekleşmiş. Bu gibi örneklere baktığımızda medeniyette var olan güzelliklerin aslında İslamiyet'te bulunduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz.